Ayrım 10. Bir Türkiye Hayali Selçuk Şirin, sayfa 133. Facebook tarafsız değil. Yalan haberlerin gerçek haberlerden çok daha hızlı bir şekilde çok daha geniş bir kesime ulaşmasının temel nedenlerinden biri Facebook, Google gibi medya paylaşım platformlarının tarafsız bir aracı olmaktan çıkıp sonuçları belirleyen önemli bir oyuncu olmaya başlaması. ABD'de seçmenlerin neredeyse yarısı artık haberleri Facebook'tan alıyor. Peki Facebook eşit haberleri kullanıcıların önüne nasıl sunuyor? Facebook yalan haberle doğru haber arasında bir ayrım yapmadığı gibi yalan haberin dolaşımını hızlandıran bir algoritmayı tercih ediyor. Partizan, ayrımcı yalan haberleri o haberleri paylaşma olasılığı daha yüksek olacak kullanıcıların önüne daha sık bir şekilde koyunca doğal olarak sonuçta yukarıdaki gibi oluyor. Gerçek yalanın yanında yaya kalıyor çünkü kurulan sistem doğası gereği bunu teşvik ediyor. Yalan haber fabrikaları. Yalanların gerçekten daha etkili olduğu hakikat sonrası toplumlarda politika yapma biçimi de hızla değişiyor. Bu anlamda özellikle 2016 ABD seçimleri bize geleceğe dair önemli ipuçları sunuyor. BuzzFeed'de detayları yayınlanan bir hikayeyi anlatınca ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Makedonya'nın Veles kasabası 40 bin kişilik sessiz bir yer. Ama bu kasabada yaşayan gençlerin kurduğu sahte politik haber yayma siteleri son ABD seçimlerinde ciddi bir rol oynamış. Yüzlerce politik haber sitesi kuran bu gençlerin derdi Trump ya da Clinton başkan olsun değil. Gençlerin tek derdi sitelerindeki trafiği arttırıp Google'dan reklam geliri almak. Bu sitelerden birini kuran bir Makedon genç durumu gayet net özetlemiş. Evet, yaptığımız haberler kötü, yanlış ve aldatıcı ama eğer kullanıcıdan tık alıp onların ilgisini çekiyorsa sorun yok. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var. Hakikat sonrası toplum pek çok yönüyle ürkütücü ama her yeni çağda olduğu gibi bu devirde de ilk başta biraz sendeleyeceğiz. İşi gücü yalan haber üretmek olanlarla bu yalan haberleri gerçek haberlere tercih eden algoritmalarla epey başımız ağrıyacak. Burası muhakkak. Ama insanlık tarihine dair bildiğimiz bir gerçek var. O da şu ki gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyunun olduğu. Nitekim daha şimdiden Facebook algoritmasını gözden geçirme kararı aldı. Twitter pek çok ırkçı sayfayı kapattı. Google'da yalanı ödüllendiren sistemleri gözden geçiriyor. Bütün bunlar da tüketicilerin baskısıyla oluyor. İnsanın muhakeme yeteneğinden umut kesilmez. Medeniyetler çatışması. Trump ve IŞİD ve Amerikalı Müslümanlar. Paris ve ardından Amerika'daki IŞİD terör olaylarından sonra iki şey oldu. Fransa'da aşırı sağ seçimlerde ilk defa birinci çıktı ve Amerikan başkan adayı Trump Müslümanlara kapıları kapatma planını açıkladı. Trump'ın Müslümanlara özel bir düşmanlığı yok ama muhafazakar sağ seçmenin korkularını çok iyi biliyor ve o korkular üzerinden başarılı bir siyaset güdüyor. Seçim döneminde önce Meksikalılara, sonra feministlere, şimdi de Müslümanlara karşı ayrıştırıcı bir dil kullanması bu yüzden. Trump tarzı sağ siyasetçilerin her yerde uyguladığı basit bir yöntem var. Sağ tabanı bir arada tutmak için sürekli korkulacak bir düşman yaratmak gerek. Bu eski denkleme şimdi bir de hakikatin değerini yitirmesi gerçeği ekleniyor. Adına post-truth society ya da hakikat sonrası toplum denen bu dönemde politika biraz da yalanların ustalıkla topluma pompalanması üzerinden ilerliyor. O nedenle İslamofobi tarzı ayrımcılığın yaşayabilmesi için sürekli yalan ve abartıyla beslenen politikacıların medya ve aydınlar tarafından ağır bir şekilde eleştirilmesi bırakın faydayı çoğu zaman zarar bile getiriyor. Çünkü Trump tarzı politikacılar bu eleştirileri elitler bizi beğenmiyor diye tabanına satabiliyor. Böyle bir devir bu, maalesef. Faturayı Amerikalı Müslümanlar ödüyor. Batıdaki sağ siyasetçiler kendi politik çıkarları için mülteciler, Müslümanlar ya da göçmenler aleyhine kampanya yürütüyor. Ama bu politik söylemlerin ayrımcılık, ırkçılık olarak ödenen ağır bir faturası var. İşte bu noktada Amerika'daki Müslümanların çok özel bir konumu var. Avrupalı Müslümanlardan farklı olarak Amerika'daki Müslümanlar hem eğitim hem de gelir bakımından Amerika'daki diğer gruplardan çok daha iyi bir konumda. Göçmen Müslümanlar bazı çalışmalara göre Yahudileri de geçerek göçmenler arasında en yüksek gelir ve eğitime sahip grup. Amerikan rüyasını gerçekleştirmiş ve dinini yaşamak bakımından hiçbir sıkıntı yaşamayan bu grup üzerine yaptığımız bilimsel, pek çok bilimsel çalışmada ortaya çıkan basit bir gerçek var. Amerika'nın Müslümanları kendilerine hem Amerikalıyım hem de Müslümanım diyor. Bu ise Müslümanlar Batı'ya uyum sağlayamaz diyen medeniyetler çatışması tezini reddeden bir vaka. 11 Eylül ile gelen kırılma. Medeniyetler çatışması tezi Müslümanlarla Avrupalıların bir arada yaşayamayacağı görüşüne dayanıyor. Huntington'ın dile getirdiği bu teze hem radikal İslamcılar hem de Batı'daki sağcı politikacılar sahip çıkıyor. Bu iki grubun da istediği İslam medeniyeti ile Batı medeniyetinin bir arada uyum içinde yaşama olanağının ortadan kalkması. IŞİD nedeniyle şu sıralar yeniden rağbet gören bu tez 11 Eylül'de zirve yapmıştı. 11 Eylül saldırılarının nasıl bir gerçek kırılma olduğunu bilfiil yaşadığım için biliyorum. O sabah Boston College'da ders veriyordum. Az sayıda öğrenci bir taraftan Boston'dan hareket eden uçakların akıbetini soruyor, bir taraftan da bu olayların arkasında kimlerin olduğu hakkında hüküm yürütüyordu. Akla gelen ilk zanlılardan biri maalesef Müslüman teröristlerdi. Müslüman ve terörist kavramlarının bu kadar kolay arka arkaya sıralanması zoruma gittiği için o tarihte 5 yıldır ikamet ettiğim Amerika'da daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Öğrencilerime uzun uzun bizi anlattım. Terör denince akla Müslümanların gelmesinin sakatlığını anlattım. Batılı değerlere en az onlar kadar bağlı babamı, 5 vakit namazı kaçırmayan başı örtülü annemi anlattım. O gün derste başlayan bu anlatma ihtiyacının 10 yıllık bir bilimsel projeye dönüşeceğini sonradan görecektim. Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesi yayınlar arasında çıkan Amerikalı Müslüman Gençler adlı kitabım işte bu bilimsel çabanın bir ürünü. Amerika'da İslamofobinin zirve yaptığı bir dönemde meslektaşım Dr. Michelle Fine ile belli bir riskle alarak Amerikalı Müslüman gençlerin maruz kaldığı durumu gündeme getirmiştik o projede. Tabii aynı zamanda verilerle medeniyetler çatışması tezinin bilimsel bir dayanağının olmadığını ortaya koymuştuk. Dipnot: Amerikalı Müslüman Gençler kitabım artık Türkçe'de. Kitaba şu linkten ulaşabilirsiniz. http://www.ugurstore.net/amerikalı-muslman-gençler-135-65.html Amerika'daki Müslümanların hikayesi aslında kimliklerinden dolayı hor görülen herkesin hikayesi. O nedenle anlattığım evrensel bir hikaye. Çünkü Amerika'da ya da dünyanın başka bir yerinde ne zaman yetişkinler kimlikler üzerinden bir çatışmaya girerse, bilin ki orada bedeli kendilerinden çok çocukları öder. Politikacıların günü kurtarmak, bir seçimi kazanmak için attığı her tehlikeli adımın işte bu anlamda ağır bir bedeli var ve eninde sonunda o bedeli hep en zayıflar ödüyor. Kimler, neden medeniyetler arası çatışmaya alkış tutuyor? Beyrut, Ankara, Paris, 3 patlama ve yüzlerce masum insanın ölümü, sözde medeniyetler savaşının son kurbanları. Önce bir not, Beyrut katliamı pek duyulmadı. Ankara katliamının yasını biz bile doğru dürüst tutamadık. Paris katliamı bir süre gündemin baş köşesinde olacak. Bundan dolayı kimseyi suçlamaya hakkımız yok. Soma'da, Ermenek'te, Suruç'ta ya da Ankara'da ölenleri hemencecik geçiştirmiş bir halk olarak Fransızlar neden bu işi uzatıyor demeye hakkımız yok. Daha evvel de yazmıştım. Asıl katliam ölümleri kanıksamaktır. Ölüsüne sahip çıkan dirisine de sahip çıkar. IŞİD'in medeniyetler savaşı. Medeniyetler arası çatışma, Huntington'un ortaya attığı bir görüş. Özetle İslam medeniyetiyle Batı medeniyetinin ontolojik olarak örtüşmeyeceğini ifade ediyor. Huntington 2004'te çıkan son kitabında Batılı Müslüman için azmedilemez azınlık ifadesini kullanıyor. Bu keskin dil Batılı muhafazakarlar arasında yaygın bir karşılık buluyor ve ırkçı söylemlerin arka planını oluşturuyor. Ama gelin görün ki aynı söylem katı İslamcılar arasında da yaygın bir karşılık buluyor. IŞİD ve El-Kaide gibi İslam'ı terör adına kullanan tüm örgütler Batı medeniyetine savaş ilan ederek bu medeniyetler çatışmasını doğruluyor. Bu örgütlerin en büyük korkusu diyalog ve Müslümanlarla Batılılar arasında uyum içinde bir ortak yaşam. Paris bombaları işte bu ortak geleceğe atıldı. Fransa'da patlayan bombalar hem Batılı sağcı politikacılar hem de IŞİD ideolojisine alkış tutanlar tarafından sevinçle karşılanmış olmalı. Batılı ırkçılar, bakın Müslümanlar terörist ezberi için yeni malzeme bulmuş oldular bu bombalarda. Aynı şekilde kökten dinci teröristler de bu terör sonrası ortaya çıkacak yeni güvenlikçi adımları ve olası İslamofobik eylemleri kullanarak bakın işte Batı İslam düşmanı diyecek. Onlar kazanacak. Ama kim kaybedecek? Batı'da yaşayan Müslümanlara ve Suriyeli mültecilere kesilen fatura. Ne zaman İslam'ı bir savunma kalkanı olarak kullanan bir terör örgütü Batı'da bir bomba patlatsa, bunun bedelini masum Müslüman göçmenler öder. Paris katliamının bedelini de başta Fransa olmak üzere Avrupa'da yaşayan Müslümanlar, sonra da Suriyeli mülteciler ödeyecek. Fransa'daki terör sonrası İslamofobi hat safhaya çıkacak maalesef. Fransız sağı ve Avrupa sağı terörü bahane ederek sınırları Suriyeli mültecilere bir kere daha kapatacak. Bu varsayımları kendi araştırmalarıma dayanarak yapıyorum. Zira 11 Eylül saldırılarının Amerika'daki Müslümanların hayatını nasıl zindana çevirdiğini inceledim yıllarca. Merak edenler Amerikalı Müslüman Gençler adlı kitabımda detayları bulabilir. Fransa Müslümanlara Avrupa'da en pozitif bakan ülke. Paris saldırıları sonrası doğal olarak akla ilk gelen soru şu: neden Fransa? Avrupalıların ülkelerinde yaşayan Müslümanlara dair fikirlerini ülke bazında gösteren veriler aşağıda. Burada Avrupa'nın Müslümanlara bakışı ülkelere göre yüzdeler diye bir tablo var. Müslümanlar, İngiltere'de olumsuz %26, olumlu %64. Fransa'da olumsuz %27, olumlu %72. Almanya'da olumsuz %33, olumlu %58. Yunanistan'da olumsuz %53, olumlu %43. İtalya'da olumsuz %63, olumlu %28. Polonya'da olumsuz %50, olumlu %32. İspanya'da olumsuz %46, olumlu %49. Kaynak Spring 2014 Global Attitude Survey. Fransızlar ülkede yaşayan Müslümanlara en pozitif bakan toplum. Her 4 Fransızdan 3'ü ülkelerinde yaşayan Müslümanlar hakkında pozitif bir görüşe sahip. Bu oran İtalya'da 1/4. Fransa'da iktidarda olan sosyalistler arasında bu pozitif algı sağa göre 20 puan daha yüksek. Fransız kabinesinde bizim kabineden daha çok Müslüman kadın bakan olması boşuna değil. Ancak gelin görün ki IŞİD'in en çok destek aldığı Avrupa ülkesi de Fransa. Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı Avrupa ülkesi. Fransa aynı zamanda Avrupa'da Müslümanların en yoğun yaşadığı ülke. Bulgaristan ve Kıbrıs'ın özel konumlarını çıkarttığımızda Fransa'dan daha yüksek oranda Müslüman yaşayan başka bir ülke yok Avrupa'da. Sayı olarak baktığımızda da Avrupa'da yaşayan 13 milyon Müslümanın 3 milyonu Fransa'da yaşıyor. Öte yandan nüfus projeksiyonlarına baktığımızda Fransa'daki Müslümanlar 2030'da %10'u aşacak ve 2050'ye geldiğimizde Hristiyanlar çoğunluğu kaybedecek. Aylan bebeğin kaderi. 2015'te Aylan Kurdi'nin kıyıya vurmuş o masum bedeni bütün dünyada Suriyeli mülteciler için merhamet kapılarını açmıştı. Avrupa'daki sol ve yeşil hareketler bu fırsatı kullanarak Müslüman mültecilerin Avrupa'ya girişini hızlandıracak ciddi adımlar atmıştı. Afganistanlı bir kıza birkaç ay önce kapıları kapatan Merkel bile baskılara teslim olup 100 bin Suriyeli mülteci alma sözü vermişti. Aylan Kurdi'nin o cansız bedeninin harekete geçirdiği dünya kamuoyunu Paris'teki patlama durdurdu. Suriye cehenneminden kaçıp Avrupa'ya sığınanları terör bir kere de sığındıkları yerlerde böyle vurdu. Hep öyledir zaten. Terör önce en masum olanımızı vurur. Bu konuda iki adet tablo var. Birinci tablo AB ülkelerinde Müslümanlar. Müslümanlar en çok Almanya ve Fransa'da yaşamaktadır diye bir not da var. Şöyle ki, Fransa'da %7,5, Lüksemburg'da %2,3, Almanya'da %5,8, Avusturya'da 5,4, Slovenya'da 3,6, İtalya'da 3,7, İspanya'da 2,1, İsveç'te 4,6, Finlandiya'da 0,8. Polonya'da 0,1, Macaristan'da 0,1, Bulgaristan'da 13,7, Yunanistan'da 5,3, Romanya'da 0,3. Öbür tablo Müslüman nüfusu ve Müslümanların nüfusa oranı. Almanya 4.760.000, nüfusa oranı %5,8. Fransa 4.710.000, %7,5. İngiltere 2.960.000, %4,8. İtalya 2.220.000, %3,7. Bulgaristan 1.020.000, %13. Hollanda 1.000.000, %6. İspanya 980.000, %2,1. Belçika 630.000, %5,9. Ve diğer bir sürü Avrupa devleti. Yaşlı, aşırı solcu ama kazanıyor. Yaşlı bir sosyalist Amerika'ya başkan olabilir mi? İlk başta dalga geçilen bir soruydu bu. Ama 2016 seçimlerinde bu şakanın gerçek olma şansı vardı. Bernie Sanders'dan söz ediyorum. Bir sosyalist başkan adaylığına nasıl bu kadar yaklaştı? Sanders'ın kampanyasından hangi dersleri çıkartabiliriz? Kapitalizmin beşiğinde sosyalizm rüzgarı. Önce bir hatırlatma. Amerikan başkanlık seçimleri 100 metre koşusu değil bir maraton. İki parti tüm eyaletlerde yapılan ön seçimlerle başkan adayını belirliyor. Sonra iki partinin belirlediği adaylar genel seçimde karşı karşıya geliyor. En az bir yıl süren bu maraton süresince Sanders ve Clinton Demokrat Parti'de finale kalan adaylar oldu. Kampanya boyunca zaman zaman Sanders delege sayımında ilk sıraya bile geçti. Sanders'ın uzunca bir zamandır demokratların garanti adayı görülen Clinton'ı geçmiş olması başlı başına bir devrim. O yüzden doğru anlaşılması gerekiyor. Sosyalist ama çalışkan. İki partinin tekel kurduğu Amerika'da üçüncü bir ulusal parti yok. Sanders iki parti dışından sosyalist ve bağımsız olarak 1970'lerde girdiği eyalet bazlı seçimlerin hepsini kaybetmiş. Yenilgi üstüne yenilgi almış ama yılmamış. Sonunda Vermont'un en büyük şehrinden belediye başkanı seçilmiş. Sanders'ın sonraki yıllardaki başarısı belediye başkanlığında gösterdiği efsane performansa dayanıyor. Sosyalist ama çalışkan denmesi oradan geliyor. Üç dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra yine sosyalist ve bağımsız adayı olarak girdiği ulusal seçimlerin hepsini kazanmış. Önce Temsilciler Meclisi'nde 550 vekilden biri oluyor, sonra da ABD sisteminin bel kemiği olan Senato'da 100 kişiden biri olarak seçiliyor. En son girdiği senato seçiminde Vermont'tan %71 oyla rekor kırmış başarılı bir yerel politikacıdan söz ediyoruz. En yaşlıların gözdesi. Sanders ABD tarihinde eğer seçilseydi 75 yaşında başkanlık koltuğuna oturan en yaşlı kişi olacaktı. Bu kadar yaşlı bir adayın giderek yaşlanan Amerika'da kendi yaş grubu akranlarından oy alarak kazandığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sanders başkanlık için girdiği ilk ön seçimde 30 yaş altı gençlerden %84 destek aldı. Clinton ise %14'te kaldı. Sanders'ın gençlerden aldığı destek gençlerin adayı olan Obama'nın 2008'de aldığı desteğin bile üstünde. Kampanya boyunca bu oranlar biraz düşse de hep devam etti. Sanders gençlerin gönlünü fethetti. Dini köken bir bariyer değil. Sanders aynı zamanda Yahudi kökenli bir siyasetçi. Amerikan ulusal seçimlerinde Hristiyan adaylar dışında kimsenin başarılı olamadığı bir gerçek. O nedenle Sanders bir Yahudi olarak ön seçim kazanan tek siyasetçi olarak da tarihe geçmiş durumda. Şimdiye kadar iki büyük parti tarafından başkanlığa bu kadar yaklaşan gayri Hristiyan ilk aday Sanders, ABD'de Yahudilerin oranının bir elin parmaklarını zor geçtiği hesaba katılırsa bu büyük bir başarı hikayesi. Sınıfsal öfke. Bu detayları şu yüzden veriyorum. Sanders yaş ve kimlik dezavantajına rağmen başarı kaydetti. Bunun nedeni çok yalın. Sanders'ın başkanlık yarışındaki başarısı yarattığı rüzgardan kaynaklanıyor. Seçim kampanyası yalın bir mesaja dayanıyor. Zengin %1 her şeye hakim. Gelin buna son verip halkın gerçek iktidarını kuralım. Bu mesajın en kolay karşılık bulduğu kesim yeni fikirlere açık ve geleceğe kaygıyla bakan gençler. O nedenle Sanders'ın gençlerden ve yeni fikirlere açık ilerici Amerikan seçmenlerinden aldığı destek sürpriz değil. Kimlik değil sofra. Sanders'ın başarısının bir diğer nedeni kimlik siyaseti yerine ekonomik çıkarlar üzerinden bir söylem geliştirmiş olması. Sanders ne seküler, laik bir söylemle ne de azınlıklara yönelik kimlik siyasetiyle uğraşıyor. Yoksul çoğunluğa kimlik ve kültürel kodlar üzerinden değil, ekonomik çıkarları üzerinden sesleniyor. Bu söylemi de akademik bir dille değil, bildiğimiz fakir fukara edebiyatı ile yapıyor. Bankacılara, Wall Street'e, lobilere karşı öfkesini kahvedeki halkın anlayacağı bir dille ifade ediyor. Bu anlamda Sanders kendi partisinin adayı Clinton'dan ziyade Trump'ın popülist söylemine daha yakın bir duruş sergiledi seçim kampanyası boyunca. Sol öcü olmaktan çıkıyor. Sanders sonuçta partisinden aday olamadı ama onun daha şimdiden siyaseti dönüştürdüğü, sosyalizmi öcü olmaktan çıkarttığı bir gerçek. Sanders bize bir liderin yaşından, dini ve ideolojik kökeninden bağımsız olarak nasıl bir iktidar rüzgarı yaratabildiğini gösteriyor. Bu anlamda bizdeki her siyasal olayı kimlik, din ya da demografi ile açıklayan siyasal gözlemcilerin çıkaracağı dersler olduğu muhakkak. 10. ayrımın sonu. Sayfa 147.